Ayrım 11.
Müslümanlar gibi önümüzde eğilip çekiliyor. Bunca iyilik karşısında ne denilebilir? Yüreğime dolan duygular anlatılır gibi değil. Clouzot herkesten önce yattı. Sonra beşimiz çeşitli konulardaki görüşlerimizi belirttik. Bu tatlı kadınların en çok merak ettikleri yeni bir hayat kurmak için ne yapmayı düşündüğümüzdü. Geçmişe kıyısından köşesinden bile değindikleri yoktu. Bütün sözleri hep gelecekle ilgiliydi. Mr. Brown, Triniat'ın kaçakların adaya yerleşmelerini kabul etmeyişine çok üzülüyordu. Bazı kişiler için yerleşme izni almaya çalıştığını anlattı ama hiç kabul ettirememişti. Genç kız da babası gibi tertemiz ve yanlışsız bir Fransızca konuşuyor. Sarışın, yüzü çil dolu, 17 ile 20 arası olmalı. Doğrusu yaşını sorma cesaretini kendimde bulamıyorum. Çok gençsiniz. Hayat sizi bekliyor diyor. Mahkum olmak için neler yaptığınızı bilmiyor, bilmek de istemiyorum. Ama uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmak için bu kadar minik bir tekneyle okyanuza açılmanız, özgürlük için her şeyi yapmaya hazır olduğunuzu gösteriyor. Bu çok saygıdeğer bir tutum. Sabahın 8'ine kadar uyuduk. Kalktığımızda yemek masasını hazır buluyoruz. İki kadın olağan bir şeyden söz edercesine, Mr. Brava'nın Port of Spain'e gittiğini ve bizim için bir talepte bulunabilmek üzere gerekli bütün bilgilerle öğleden sonra döneceğini söylüyorlar. Evini içinde 3 kaçak kürek mahkumuyla bırakan bu adam bize benzeri olmayan bir ders vererek şunları söylemek istiyor. Siz de herkes gibi birer insansınız. Tanıştığımızdan 12 saat sonra evimde karım ve kızımla yalnız bıraktığıma bakarak size güvenip güvenmediğimi anlayabilirsiniz. Bizlere sessizce üçünüzle de konuştuktan sonra güvenilebilir insanlar olduğunuzu anladım ve ne davranışınızla ne de sözlerinizle kötü bir şey yapmayacağınıza inanarak sizleri yuvamda bıraktım diyor ve bu olay üçümüzü de çok duygulandırıyor. Kitabım bir gün okur bulabilirse gerekli duygululuk ve ustalıkla duyduğum heyecanı, o akıl almaz kendimize saygı izlenimini anlatacak kadar aydın bir kişi olmadığımı anlayacaksınız. Bu hayali vaftiz bizi tertemiz kılan bu yıkanma, benliğimin içine gömüldüğüm balçığın üstünde yükselmesi, beni bugünden yarına bir sorumlulukla karşı karşıya bırakan bu tutum son derece basit bir şekilde, özgürlüğünde bile zincirlere vurulduğunu hisseden, her an birinin denetimi altında bulunduğunu sanan kürek mahkumunu başka bir insan yaptı. Bütün gün geçirdiklerim, katlandıklarım, başıma gelenler, ahlaksız çürümüş, baş kaldırmasıyla çok tehlikeli bir adam olmaya beni iten her şey, sanki büyülenmiş gibi yok oluverdi. Sağ ol majestelerinin avukatı Mr. Brown. Beni bu kısa sürede bambaşka bir insan yaptığın için sana teşekkür ederim. Gözleri bizi çevreleyen deniz kadar mavi saçları da sapsarı olan genç kız, benimle birlikte Hindistan cevizlerinin altında oturuyor. Kırmızı, sarı, mor çiçeklerle birlikte bu bahçeye şu an için gerekli şiirselliği sağlıyor. Monsieur Henry, bana Monsieur diyor. Bana kim bilir ne kadar zamandan beri Monsieur diyen çıkmamıştır. Babamın dün de söylediği gibi İngiliz yetkililerinin anlayışsızlığı ne yazık ki burada kalmanıza engel oluyor. Dinlenip yeniden yola çıkabilmeniz için size ancak 15 günlük bir süre tanıyorlar. Sabah erkenden teknenizi gözden geçirdim. Sizi bekleyen uzun yolculuk için çok hafif ve küçük kalıyor. Bizimkinden daha konuksever bir ulusa rastlamanızı diliyorum. Böyle durumlarda bütün İngiliz adalarının tutumu aynı. Gelecek yolculuğunuzda çok acı çekersiniz. Bu adalarda oturan insanlara kızmamanızı rica ederim. İnsanlar olayların bu şekilde yorumlanmasından sorumlu sayılamazlar. Emirler İngiltere'den, sizi tanımayan kişilerden geliyor. Babamın adresi 101 Queen Street, Port of Spain, Triniat'tır. Tanrı yardım eder de mektup yazabilirseniz, lütfen durumunuz hakkında bize iki satırla bilgi verin. O kadar duygulandım ki ne karşılık vereceğimi kestiremiyorum. Mrs. Brown yanımıza yaklaşıyor. 40 yaşlarında, açık kestane saçlı, yeşil gözlü, çok güzel bir kadın. Çok basit, belinden kuşakla bağlı beyaz bir elbise var sırtında. Ayaklarına da bir çift açık yeşil sandalet giymiş. Kocam saat 5'te gelecek diyor. yanınıza polis katılmadan arabasıyla başkente kadar gidebilmenizi sağlamaya çalışıyor. İlk gecenizi Port of Spain polis merkezinde geçirmenizi önlemek peşinde. Yaralı arkadaşınız doğrudan doğruya bir dostum kliniğinde yatacak. Siz ikinizin de Salvation Army'nin oteline yerleşeceksiniz. Tekneye göz atmaya giden Motoret de bahçede bize katılıyor. Çevresi meraklı dolu diyor ama hiçbir şeyine dokunmamışlar. Tekneyi inceleyen meraklılar dümenin üstüne saplanan kurşunu bulmuşlar. Biri hatıra olarak bu kurşunu saklamak için izin istemiş. Motoret'e kaptan cevabını vermiş. Kızılderili kaptanla konuşmak gerektiğini anlamış ve susmuş. Motoret de deniz kaplumbağalarını neden bırakmıyoruz diye soruyor. Kaplumbağalarınız mı var diye atılıyor genç kız. Gidip bakalım. Teknenin yanına gidiyoruz. Yolda ufak tefek ve çok güzel bir kızılderili kız hiç konuşmadan elime yapışıverdi. Good afternoon, iyi öğleden sonralar diyor bu rengarenk kalabalık. İki kaplumbağayı da çıkarıyorum. Ne diyorsunuz, denize atalım mı? Yoksa bunları bahçenize beslemek mi istersiniz? Dipteki havuz deniz suyu doludur. Kaplumbağaları o havuza yerleştiririz. Böylece sizlerden bana bir şey kalmış olur. Tamam. Teknenin içinde ne varsa çevresine toplananlara dağıtıyor. Yalnız pusulayı, tütünü, fıçıyı, bıçağı, palayı, baltayı, battaniyeleri ve kimse fark etmeden battaniyelerin arasına gizlediğim tabancayı ayırıyorum. Saat 5'te Mr. Breven geliyor. Baylar, her şey halloldu. Başkente sizi ben götüreceğim. Önce yaralıyı kliniğe bırakacak, oradan otele gideceğiz. Klozot'u arabanın arkasına yerleştiriyoruz. Genç kızla vedalaştığım sıra annesi elinde bir bavulla geliyor. Kocamın eşyalarından bazılarını kabul eder misiniz diyor. Size yürekten armağan ediyorum bunları. Bunca iyilik karşısına ne demeli? Sağ olun, binlerce kere sağ olun. Ve direksiyonu sağda olan arabaya atlayıp hareket ediyoruz. 6'ya çeyrek kala klinikteyiz. Kliniğin adı St. George. Hasta bakıcılar Klozot Sedde ile bir odaya taşıyorlar. Yatağının üstünde oturan bir kızılderili var odada. Doktor görünüyor. Breven'in ve bizim elimizi sıkıyor. Fransızca bilmiyor ama Breven aracılığıyla Klozot'a çok iyi bakılacağını ve istediğimiz zaman kendisini görmeye gelebileceğimizi belirtiyor. Breven'in arabasıyla şehrin içinden geçiyoruz. Otomobilleri, bisikletleriyle aydınlık bir şehir görmek bizi hayran bırakıyor. Her yanı tahta olan Port of Spain şehrinin kaldırımlarında beyazlar, zenciler, Hintliler, herkes yan yana yürüyor. Yalnız birinci katı taş, geri kalan her yeri tahta olan otele varıyoruz. İyi aydınlatılmış bir alana bakıyor. Alanda balık pazarı yazısını okuyorum. Salvation Army. Komutanı kadınlı erkekli tüm kurmayıyla bizleri karşılıyor. Adam biraz Fransızca biliyor. Diğerleri İngilizce bir şeyler söylüyorlar. Ne dediklerini anlayamıyoruz ama yüzleri o kadar aydınlık, gözleri öylesine dost ki bunların iyi şeyler olduğunu hemen kestiriyoruz. Bizi ikinci katta 3 yataklı bir odaya çıkarıyorlar. 3. yatak herhalde Klozot için. Odanın bitişiğindeki banyo tertemiz havluları ve sabunuyla emrimize amade. Bize odayı gösterdikten sonra komutan, yemek isterseniz saat tam 7'de, yani yarım saat sonra bir arada yenecek. Sağ olun, karnımız tok. Şehri dolaşmak istiyorsanız, işte size çay ya da kahve içebilmenizi, bir dondurma yiyebilmenizi sağlayacak 2 antil doları. Özellikle yolunuzu kaybetmemeye bakın. Geri döneceğiniz zaman sadece Salvation Army Police demekle yolu bulabilirsiniz. 10 dakika sonra sokaktayız. Kaldırımlarda yürüyor, insanlarla dirsek dirseğe geliyoruz ama kimsenin aldırdığı yok. Derin soluk alıp bir şehirde atılan ilk özgürlük adımlarının tadına varıyoruz heyecanla. Oldukça büyük bir şehirde başıboş bırakılmakla gösterilen bu devamlı güven bizi rahatsız ediyor. Kendimize güveni kazandırdıktan başka bize gösterilen bu güvene ihanet etmenin imkansız olduğunun bilincine İyice varmamızı da sağlıyor. Maturelle birlikte ağır ağır kalabalığın arasında ilerliyoruz. İnsanlarla yan yana yürümek, itilip kakılmak, kalabalığın bir parçası olabilmek için ortasına dalmak ihtiyacını duyuyoruz. Bir bara girdik ve bira istedik. to beer please. Sözü öylesine çoğaldı ki hiçbir anlamı yokmuş gibi geliyordu insana. Buna rağmen burnundan altın bir deniz kabuğu geçen kızılderili kadının biraları önümüze koyduktan sonra half dollar sir demesine çok şaşırdık. İnci dişli gülüşü, kenarları hafifçe kırışmış mor kara ve iri gözleri, omuzlarına dökülen simsiyah saçları, çok güzel oldukları anlaşılan bir çift göğsün başlangıcını ortaya koyan açık bluzi, herkese doğal gelen bütün bu şeyleri biz peri masalları gibi olağanüstü sanıyoruz. Yok be kelebek, hiç de öyle değil. Bu kadar kısa sürede yaşayan bir ölü, müebbete mahkum biriyken özgür bir insan halini alman imkansız. Parayı veren motret de elinde yarım dolar kalıyor. Bira o kadar nefis ve soğuk ki bir tane daha içelim mi diyor. İkinci bardağı içmek bana yapılmaması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Yok canım, gerçek özgürlüğüne kavuşalı yarım saat bile olmadı. Sen kafayı çekmeyi düşünüyorsun galiba. Kelebek, büyütme rica ederim. İki bardak bira içmekle kafayı çekmek arasında dağlar var. Belki haklısın ama şu anın bize sunduğu zevklere balıklama dalmanın doğru olmadığını sanıyorum. Oburlar gibi değil, yavaş yavaş kenarından köşesinden tadına bakmakla işe başlamalı. Her şeyden önce bu para bizim değil. Doğru, haklısın. Özgür olmayı damlalıktan akıtarak öğreneceğiz. Böylesi daha iyi. Dışarı çıkıyor ve şehrin bir ucundan öbürüne uzanan Water Street boyunca gidiyoruz. Geçen tramvaylar, küçük arabaların önüne koşulmuş eşekler, otomobiller, sinema, bar ve gece kulüplerinin renkli ilanları, gülümseyerek bakan genç zenci ya da kızılderili kızların gözleri bizi öylesine büyülemiş ki farkına bile varmadan kendimizi limanda buluyoruz. Önümüzde ışıklarla donatılmış büyüleyici adlar taşıyan turist gemileri. Boston, Panama, Los Angeles, Quebec, Hamburg, Amsterdam, Londra yazılı şilepler. Rıhtım boyunca yan yana dizilmiş barlar, gece kulüpleri, lokantalar, içki içen, şarkı söyleyen, bağırıp çağırarak kavga eden erkek ve kadınlarla dolu. Birden dayanılmaz bir istek beni bu, belki bayağı ama hayat dolu kalabalığı karışmaya itiyor. Bir barın önünde buzların arasına dizilmiş istiridyeler, deniz kestaneleri, ıstakozlar, deniz bıçakları, midyeler, gerçekten insanı tahrik eden deniz ürünleri duruyor. Kırmızı beyaz kareli örtülerle kaplı bu çoğu dolu olan masalar sanki insanı çağırıyor. Koyu renk derili, yüz hatları incecik zencilerle çok az benzerliği bulunan, göğsü iyice açık rengarenk giysiler içindeki kızlar sizi gördüklerinizden faydalanmaya zorluyor. Kızlardan birine yaklaşıp bir binlik uzatarak French money good diye soruyorum. Yes, I change for you. Okay. Parayı alıp kalabalık salondan kayboluyor. Geri dönüp come here diyor bana. Ardından bir Çinli'nin oturduğu kasaya götürüyor. Fransız mısınız? Evet. 1000 frank mı değiştireceksiniz? Evet. Antik doları mı istiyorsunuz? Evet. Pasaport? Yok. Denizci kartı? Yok. Kimlik cüzdanı? Yok. Peki, adam kıza bir şeyler söylüyor. Kız salona göz atıyor. Benimki gibi sırmalı bir denizci kasketi giyen tayfa kılıklı bir adamın yanına gidiyor ve kasanın önüne sürüklüyor. Çinli. Hüviyet diyor adama. İşte. Ve Çinli büyük bir soluk kanlılıkla yabancının adına 1000 franklık bir değiştirme fişi dolduruyor.
İmzalatıyor. Kız adamın koluna girip götürüyor. Adam herhalde olup bitenin farkında değil. Ben 50'si 1 ve 2 dolarlık olmak üzere 250 antil doları alıyorum. Kıza 1 dolar veriyorum. Çıkıyoruz ve masalardan birinin başına çöküp nefis beyaz şarapla birlikte kendimize bir deniz ürünleri şöleni çekiyoruz. İlk kaçış, Trinidad. Bu İngiliz şehrindeki ilk özgürlük gecemizi dünmüş gibi hatırlıyorum. Işıklar bir yüreğimizdeki sıcaklıkla sarhoş, bu mutlu ve güler yüzlü kalabalığın ruhunu her an koklayarak geziyoruz. Tayfalar ve onları iyice sağmak için bekleyen kızlarla dolu bir bar. Ama bu kızların iğrenç yanı yok. Paris, Le Havre ve Marsilya batakhanelerinde çalışanlarla kıyaslanamazlar. Bambaşka değişik bir şey bu. Aşırı boyalı, sefahatin izlerini taşıyan yüzler, kurnazlık parıltılarıyla aydınlanan gözler yerine her renkten kız var karşımızda. Çinli'den Afrika zencisine, sütlü kahveden dümdüz saçlısına, Anneleri ve babaları şeker kamışı ya da kakao üretimi sırasında tanışan Kızılderilisinden Javalısına, burnuna altından bir deniz kabuğu geçirilmiş Çinli ve Kızılderili kırmasına, yandan Romalıları andıran bakır rengi yüzü, iri simsiyah, pırıl pırıl uzun kirpiklerle kaplı gözleri ve iyice açarak gerdiği göğsüyle. Bak memelerime mükemmel değil mi dercesine gezinen İspanyol melezlerine kadar bütün bu kızlar. Saçlarına iliştirdikleri değişik renklerdeki çiçeklerle sevgiyi dışa vuruyor. Sevişme tadı veriyor. Bunun pis ve ticari yanı yok. İş yaptıkları izlenimini uyandırmıyorlar. Gerçekten eğleniyorlar. Onlar için paranın hayatın başça hedefi olmadığı anlaşılıyor. Lambalara toslayıp duran iki kelebek gibi maturetle birlikte sendeleyerek bir bardan çıkıp öbürüne dalıyoruz. Işıl ışıl küçük bir alana çıktığımızda bir kilise ya da tapınağın kulesindeki saate gözüm ilişiyor. İki olmuş, sabahın ikisi, hemen geri dönmeliyiz. Bize yapılan iyiliği istismar ettik. Salvatore'un army komutanı hakkımızda kim bilir neler düşünmeye başlamıştır. Hemen dönelim. Bir taksi çeviriyorum, bizi $2 götürüyor. Parayı ödeyip utanç içinde giriyoruz otele. İçeride Salvation Army askerlerinden sarışın 25-30 yaşlarında bir genç kadın bizi dostça karşılıyor. Bu kadar geç dönmemiz onu ne şaşırtmış ne de kızdırmış gibi. Dostça ve yakın olduğunu kestirebildiğimiz birkaç İngilizce sözün ardından odanın anahtarını veriyor. İyi geceler diliyor. Yatıyoruz. Bavulda bir pijama buldum. Işığı söndürmek üzereyken maturette bu kadar kısa sürede bize bunca şey veren Ulu Tanrı'ya şükredebiliriz. Ne dersin kelebek diye soruyor. Benim için de teşekkür et. Büyük adam senin Ulu Tanrın. Dediğin gibi bize akıl almayacak kadar cömert davrandı. Ve ışığı söndürüyorum. Bu yeniden dünyaya geliş, mezardan dönüş, gömüldüğüm mezarlıktan çıkış, üst üste gelen tüm heyecanlar, öteki insanların arasında beni yeniden hayatın içine sokan gece gezintisiyle o kadar etkilenmiştim ki bir türlü uyuyamıyorum. Kapalı gözlerimin önünde görüntüler, bir takım şeyler, bütün bu karışım herhangi bir tarih sırasına uymadan büyük bir belirginlikle ama kopuk kopuk geçiyor. Mahkeme, konsiyerse cezaevi, ardından cüzzamlılar, derken St. Martin Dere, Tribulot, Jesus, fırtına. Bir yıldan beri yaşadıklarım sanki anılarımın galerisinde bir hayaletler dansı gibi ortaya çıkmaya çalışıyor. Bu görüntüleri uzaklaştırmak istiyor ama başaramıyorum. En garibi de rüzgarın ulumasına, dalgaların sesine karışması. Hepsine de az önce uğradığımız çeşitli barlardaki kızılderililerinin çaldığı tek telli kemanın sesi hakim. Sonunda ortalık ağrırken uykuya dalabiliyorum. Saat 10'a doğru kapı vuruluyor. Gelen Mr. Bowen. Günaydın dostlarım, hala yatıyor musunuz? Geç gelmişsiniz, iyi eğlendiniz mi bari? Günaydın, evet geç geldik, ne olur kusurumuza bakmayın. Kusura neden bakalım, çektirdiklerinizden sonra eğlenmek hakkınız. İlk özgürlük gecenizden faydalanmanız gerekliydi. Sizi polis merkezine götürmeye geldim. Ülkeye gizlice girdiğinizi resmen açıklamak için polise başvurmak zorundasınız. Bu formaliteyi tamamlayınca dostunuzu görmeye gideriz. Sabah erkenden röntgenini almışlar. Sonuç daha sonra anlaşılacak. Çabucak yıkanıp giyinerek komutanla birlikte bizi bekleyen Bowen'in bulunduğu aşağı salona iniyoruz. Komutan kötü bir Fransızcayla "Günaydın dostlarım." diyor. Hepinize günaydın, nasılsınız? Salvation Army'nin önde gelenlerinden biri soruyor. Port of Spain'i sevimli buldunuz mu? Tabii efendim, çok sevdik bu şehri. Bir küçük fincan kahve içtikten sonra merkezin yolunu tutuyoruz. 200 metre kadar ötede olduğu için de yürüyoruz. Bütün polisler bizi selamlıyor ve büyük bir merak belirtisi göstermeden inceliyorlar. Haki üniformalı ve abonoz renkli iki nöbetçinin arasından geçerek ciddi ve gösterişli bir çalışma odasına giriyoruz. 50 yaşlarında haki gömlekli, kravatlı, göğsü nişan ve madalya dolu subay kalkıyor. Gömleğinin altına şort giymiş. Bize Fransızca olarak günaydın diyor. Oturun lütfen. İfadenizi zapta geçirmeden önce sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Kaç yaşındasınız? 26 ve 19. Neden mahkum oldunuz? Cinayet suçundan. Cezanız ne kadar? Müebbet kürek. Öyleyse teammüden adam öldürmüşsünüz. Hayır efendim, benimki yalnız cinayet. Benimki teammüden öldürme diyor maturette. Yaşım 17 idi. 17 yaşında insan ne yaptığını bilir diyor İngiliz. İngiltere'de cinayeti işlediğiniz ispatlansaydı asılırdınız. Her neyse, İngiliz memurları Fransız adaleti hakkında bir yargıda bulunacak değil. Ama anlaşamadığımız nokta kaçakların Fransız Güyanı'na geri verilmesi. Kürek cezasının Fransa gibi uygar bir ülkeye yaraşmayacak kadar insanlık dışı bir ceza olduğuna inanıyoruz. Ne yazık ki Trinidad ya da diğer İngiliz adalarından birinde kalamazsınız. İmkansız. Sizden namusluca davranmanızı, hareketinizi geciktirmek için hastalık ya da başka bir kaçamak yol aramamanızı istiyorum. Port of Spain'de 15 ila 18 gün dilediğiniz gibi dinlenebilirsiniz. Teknenizin iyi durumda olduğunu söylediler. Buraya limana çektireceğim. Onarım gerekiyorsa İngiliz donanmasının ustaları yaparlar. Giderken yeterince yiyecekle birlikte iyi bir pusula ve bir deniz haritası vereceğiz size. Güney Amerika ülkelerinin sizleri kabul etmesini dilerim. Venezuela'ya gitmeyin. Hemen tutuklanır ve Fransızlara iade edilene kadar yol yapımında çalıştırılırsınız. Büyük bir hata işleyen kişinin hayat boyu yitip gitmesi zorunlu değildir. Genç ve sağlamsınız. Sevimli bir görünüşünüz var. Çektiklerinizden sonra yenilgiyi kabul etmeyeceğinizi sanıyorum. Buraya kadar gelmeniz tam tersini ortaya koyuyor. İyi ve sorumluluğunun bilincinde adamlar olabilmenize yardım edenler arasında bulunmak isterim. Talihiniz açık olsun. Bir derdiniz olursa şu numarayı arayın. Size Fransızca cevap verirler. Zili çalıyor, bir sivil giriyor içeri. Bir sürü resmi giysili ve sivil polisin daktilo tıngırdattığı salonda bir sivil ifademizi alıyor. Neden Trinidad'a geldiniz? Dinlenmek için. Nereden geliyorsunuz? Fransız Güyanı'ndan. Kaçarken suç işlediniz mi? Kimseyi yaraladınız ya da öldürdünüz mü? Kimseyi ağır yaralamadık. Nereden biliyorsunuz? Hareketimizden önce duydum. Yaşınız ve Fransız Ceza Kanunu karşısındaki durumunuz vesaire. Baylar, burada 15 ila 18 gün dinlenebilirsiniz. Bu süre içinde dilediğinizi yapmakta özgürsünüz. Otel değiştirirseniz bize haber verin. Ben Çavuş Vili, kartımda iki telefon var. Şu resmi numaram, şu da evimin numarası. Başınıza bir şey gelir de yardıma ihtiyaç duyarsanız beni hemen arayabilirsiniz. Size güvenmekle hata etmediğimize inanıyoruz. İyi davranacağınızdan da eminiz. Az sonra Mr. Bowen bizi kliniğe götürdü. Clouseau bizleri gördüğünde pek sevindi. Şehirde geçirdiğimiz gecenin hiç sözünü etmiyoruz. Sadece dilediğimiz yere gitmekte özgür olduğumuzu söylüyoruz. O kadar şaşırıyor ki, yanınıza birini katmıyorlar mı diye soruyor. İyi vallahi, bu Rosbifler, İngilizler matrak adamlar. Doktor bulmaya giden Bowen onunla birlikte geri dönüyor. Soruyor Clouseau'a,